Ayrım 19, sayfa 220. Cemre'nin hamilelik dönemi sorunsuz geçti. O dönem 63 model harikulade Jaguar arabalarıyla Londra'ya gidip orada Abdi İpekçi'yle buluştular. 15 sene önce heyecan içinde İpekçi'nin karşısında oturup okul gazetesi için sorular soran, sonraları Londra'dan Milliyet'e tercüme haberler yollayan o hevesli delikanlı, şimdi aynı kentte hayatın idolünü büyük özgüvenle ağırlıyor, sanki hayatı nasıl dize getirdiğini gösteriyordu. Bunun son görüşmeleri olduğunu hiçbiri bilmiyordu. Bebeğe dönüp Mehmet Ali Birant soyadını sürsün diye erkek evlat istiyordu. Cemre ise kız. Birant maviler alıp getiriyordu. Cemre pembeler. Doğuma kadar cinsiyeti sorup öğrenmemeye karar vermişlerdi ama doktor bir muayenesinin olan iyi görünüyor deyince sürpriz bozuldu. Birant Cemre'ye hissettirmemeye çalışsa da en çok Cemre'nin elinde doğuştan eksik olan parmakların bebekte genetik olarak tekrarlayıp tekrarlamayacağına endişe ediyordu. Kendi çocukluğunda yaşadıklarını oğlunun yaşamasını istemiyordu. 7 Ağustos 1977 gecesi Cemre yatakta sancılandı. Yanında yatan eşine söyledi. Daha bir ay var geçer dedi Mehmet Ali. Bunun üzerine evlerinde misafir kalan arkadaşları Ogan Soysal'ı uyandırdı. Onlar hızla giyinip çıkarken bir anda kalktı. Üçü arabayla hastaneye gittiler. Gece yarısı doktor iki erkek de hamile kadına baktı. Hangisi baba diye sordu. Cemre sancısını ciddiye almayan Mehmet Ali'ye nazire yapar gibi baktı. Bilmiyorum diyeyim mi dedi. Gülüştüler ve Cemre'nin ismini koyduğu Umur Ağustos 8'e döndüğünde prematüre doğdu. Mehmet Ali hayatının haberini izlemek için doktordan izin aldı. Kamerasını kapatıp hızla doğum odasına daldı. Doğumu görüntüledi. Karşısında gördüğü bebek elini alamayacak kadar küçüktü. Bir yandan film çekiyor, bir yandan da doktora tam mı diye soruyordu. Mükemmel Mösyö cevabını alınca rahatladı. Baba olmuştu ama ne olduğunu pek fark edemeden eve gidip yattı. Öğleye doğru Cemre'nin telefonuyla uyandı. Ağlıyordu Cemre. Bir an bebeğe bir şey oldu sandı. Oysa sorun kendisiydi. Mehmet Ali'nin onu bir başına bırakıp gitmesine ve öğleye kadar arayıp sormamasına içerlemişti. Bebek de kuvvetli olduğundan bu hastane odasında kendini yapayalnız hissetmişti. Bir an o hissi iyi bilirdi. Koşarak hastaneye gitti. Cemre'nin yatağının yanındaki koltuğa düşünceli bir şekilde oturdu. Aklındaki meseleyi söyledi. Bu çocuk hangi üniversiteye gidecek? Babalık duygusunda henüz aşina değildi. Baba olmanın ne demek olduğunu ancak Umur'un ağzından baba sözcüğünü duyunca idrak edecekti. Hayatları renklenmişti. Artık 4 kişilerdi. Her gittikleri yere Gogoş'u ve Umur'u taşır oldular. Resim. Ailenin ayrılmaz parçası Gogoş, kucağında Umur'la birlikte bir perdenin önünde fotoğrafını görüyoruz. O kadar ki Umur çocukluğu sorulduğunda daha 6 yaşındayken Holokost'un ne olduğunu bilen ve Avrupa'nın bütün Nazi kamplarını gezmiş bir çocuktum diyecekti. Hatırladığı en mutlu çocukluk anıları babasının direksiyonunda annesinin haritayla hemen yan koltukta kendisinin Gogoş'la arkada Avrupa'nın herhangi bir köşesine doğru yol aldıkları anlardı. Ancak kalanında daha çok üst katta aralıksız takırdayan bir daktilonun sesini hatırlıyordu. Sürekli çalışan, daima işi olan bir baba. Onun yazıları, haberleri, işleri, röportajları, randevuları, daktilosu, kalemleri, telexi, faksı, koşuşturması. Bebek, Cemre'nin hayatını büyük oranda değiştirirken Mehmet Ali hiçbir şey değişmemiş gibi mesaisine devam ediyor, işinden hiç taviz vermiyordu. Hatta çalışmasına hız vermişti. Amerika'ya gidip kongre arşivlerine girmiş, Kıbrıs Savaşı sonrası konulan ambargonun garip öyküsünün yazıcısı yapmıştı. Aynı dönemde Avrupa Komisyonu'nun arşivlerine girmiş, bütün yazışmaları, raporları, zabıtlıları okuyup Türkiye'nin ortak pazarla ilişkilerini anlatan bir pazar hikayesi, Türkiye-AET ilişkilerini kaleme almıştı. 10 baskı yapan bu kitabın girişinde en yakınım dostum, arkadaşım, eşim Cemre'ye hitabı vardı. Bir an bu yeni kitabın heyecanıyla 1974 sonrası Türkiye ve Kıbrıs üzerine pazarlıkları anlattığı diyete girişti. Onun ilk sayfasına da oğlum Umur'a armağanım diye yazdı. Adeta bu armağanlarla ihmal etti ailesinden özür diliyor ama onların yakınlarını, yakınmalarını hiç duymadan, hiç durmadan çılgınca bir tempoda çalışıyor, yazıyor, üretiyordu. Evin duvarlarında ben bu çocuğu tek başıma mı büyüteceğim sorularının sıkça yankılandığı, tartışmalı, sancılı bir dönemdi. Cevabın evet olacağının habercisi İstanbul'dan gelen çok acı bir haber oldu. Abdi İpekçi öldürülmüştü. Bölüm 17. Zirvede. 1 Şubat 1979 Perşembe günü Mehmet Ali Birant Brüksel'deki çatı katında çalışırken telefonu çaldı. Arayan Sami Cohen'di. Sesi kederliydi. Mehmet Ali sana kötü bir haberim var. Abdi'yi kaybettik dedi. Çatı yıkıldı sanki Mehmet Ali'nin başına. Ardından dünya. Ne nasıl diye kekeledi. Vurdular dedi Cohen. Türkiye akıl fenerini kaybetmişti. Milliyet genel yayın yönetmenini Birant ise yegane idolünü. Onu elinden tutup gazeteciliğe başlatan, fırsatlar yaratıp önünü açan, yazdığıyla, yaptığıyla, öğütlediğiyle yolunu aydınlatan adam yoktu artık. Her gün Milliyet'e manşet olan terör sonunda gelip manşet olduğu gazeteyi vurmuştu. Mehmet Ali koşarak alt kata Cemre'nin yanına indi. felaket haberini verdi. Ben gidiyorum dedi. İlk uçakla İstanbul'a uçtu. Ertesi günkü birinci sayfada Avni İpekçi'nin kurşunla kırılmış kaleminin resmi vardı. Her şeyi anlatan bir fotoğraftı. O her daim capcanlı milliyet bir yas eviydi şimdi. Ağızları bıçak açmıyor. İlk şok atlatan herkes şimdi ne olacak diye düşünüyordu. Gazeteyi Turhan Aytul sırtlamıştı. Gazetenin en eskilerinden Hasan Pulur, Turhan Aytul'la anlaşmazlığa düşüp suikastin 2 ay sonra ayrılmış, Hürriyet'e geçmişti. İpekçi'den sonra milliyetin nasıl yürüyeceği konusunda herkes endişeliydi. Yarını düşünenlerin başında Ercüment Karacan vardı. Saldırıdan sonra morga gidip yol arkadaşı Abdi'nin delik deşik olmuş bedenini incelemişti. İpekçi 50 yaşında öldürülmüştü. Kendisi 60'ına merdiven dayamıştı. Birlikte 25 yıl milliyeti başarıdan başarıya taşımışlardı. Ama yolun sonunda İpekçi vücudunda 5 kurşunla ve kırık bir kalemle can vermişti. Kendisi bypasslı bir kalple ve zihninde binbir soru işaretiyle ortada kala kalmıştı. Bunun için miydi her şey diye soruyordu. Değer miydi diye düşünüyordu. Bekçiden sonra sıranın kendisine geldiğinden endişeleniyordu. Abdi İpekçi olmadan gazeteyi götüremeyeceğini, biriken borçlarla, banka kredileriyle, toplu sözleşmeyle, sendikayla baş edemeyeceğini, 60'ını görmeden ölen babası gibi erkenden ölüp gideceğine inanıyordu. Yeni eşi Semiramis Pekkan sürekli her şeyi bırakıp giderim Londra'ya yerleşelim diye üsteliyordu. Onun niyeti de buydu. Milliyeti satmak ve Türkiye'den kaçmak. Bu temayül hemen duyuldu. Önce gazeteyi koçun alacağı söylentisi yayıldı. Bazı temaslar yapıldı ancak Vefik Koç çocuklarına ben yaşarken basına girmeyeceksiniz diyerek yol kapattı. Bunun üzerine koçun otomotiv acentesi Aydın Doğan, Vefik Koç'un damadı İnan Kıraca milliyete talip olduğunu söyledi. Aydın Doğan henüz 42 yaşında kelkitli bir iş adamıydı. Varlıklıydı. Aileden CHP'liydi. Politikaya ilgiliydi. İyi bir milliyet okuruydu. Milliyete talip olunca konu Karacan'a iletildi. İki iş adamı Abdullah Efendi lokantasında buluştu. Biri baba mirası milliyeti elden çıkarmak, diğeri milliyetin prestijinden güç almak istiyordu. Anlaştılar. Aydın Doğan 120 milyon liraya gazetenin yeni sahibi oldu. Lakin bu değişim hemen açıklanmadı. Yumuşak geçiş olsun, sektöre tepki çekmesin diye. Doğan'ın %25 hisse alarak milliyete ortak olduğu açıklandı. Oysa durum tersiydi. %25 hisseyi Doğan almış, %75 hisseyi Doğan almış, %25 Karacan'da kalmıştı. Yeni patronun adı 8 Ekim 1979 tarihli milliyetin künyesine yönetim kurulu üyesi iş adamı olarak girdi. Aydın Doğan gazeteye gelip Ercüment Karaca'nın büyük odasının yanında kendisine yaptırılan küçük odaya yerleşti. Ve ardından da gazetenin yazarlarını Boğaz'daki Faccio restoranına tanışma yemeğine davet etti. Milliyetin ortağı sıfatıyla çoğu kendisinden yaşlı hayranı olduğu yazarların karşısına ilk kez çıkacağı için heyecanlıydı. Yazarlar ise adını daha önceden duymadıkları bu sürpriz iş adamıyla buluşacakları için tedirgindi. Kimdi bu yeni ortak? Milliyet'te neden para yatırmıştı? Resim. Milliyet'in ortağı gazetenin yazarlarına Boğaz yemeği veriyor. Aydın Doğan ve Milliyet'in bütün yazarlarını bir arada bir yemek sofrasında görüyoruz. Sohbet ediyorlar. Gazeteyi değiştirmek mi istiyordu? Yönetime müdahale edecek miydi? Kendisi kadrosuyla mı gelecekti? Masaya oturulduğunda herkesin aklında bu sorular vardı. Doğan Heper'den Örsan Öğmen'e, Bedri Koraman'dan Namık Sevik'e, Turhal Aytul'dan Ali Gevgili'ye kadar gazetenin tüm ortakları oradaydı. Yemek boyunca Aydın Doğan ve yazarlar birbirini tanımaya çalıştı. Kadehler milliyet için kalktı. Sofranın havası iyiden iyi ısınınca Mehmet Ali Biran peş peşe yuvarladığı kadehlerin verdiği cesaretle ve beklenmedik bir samimiyetle lafa girdi. Doğan'a, "Yahu şu resmiyeti bırakalım, sana Aydın diyebilir miyim?" diye sordu. Birden masada herkes sustu. Doğan Birant'tan 5 yaş büyüktü. Ama bu talebi gayet tabii karşıladı. Tabii diyebilirsin dedi. Konuşan sadece gazetenin gözde bir muhabiri değil, Ercüment Karaca'nın damadıydı. O yüzden söyleyeceklerin ayrı bir anlamı vardı. Birant aynı cesaretle devam etti. Milliyetten %25 hisse almak bir iş adamı için iyi bir yatırım değil. Sen niye aldın bu hisseyi? Hava buz kesti. Gözler Aydın Doğan'a döndü. Ali Gevgilli durumun sıkışıklığını fark edip Mehmet Ali o kadar üstüne gitme diye laf attı. Aydın Doğan'ın ilk sınavındaki ilk zor soruydu bu. Orada ilk ipucunu verdi. %25 yanlış, doğrusunu öğrenebilirsin, dedi. Sofradakiler hissenin daha büyük olduğunu böylece anladı. Sonra da Aydın Doğan milliyeti genç yaşından beri okuyup beğendiğini, bir iş adamı olarak basına girmek istediğini, milliyet fırsatı doğunca da Karaca'nın ortak teklif ettiğini anlattı. Ama bu sıkıştırmayı ve hesap veriyor konumunda olmayı da yadırgadı. Ona gazetenin asıl sahibi gazetecilerdir demişlerdi. Kendisinin de bu fikirde olduğunu belirterek karşısındaki kerli ferli yazarların gözüne girmeye çalıştı. Bu inanca uzun yıllar sadık kalacak ama sonradan bunun patronu gazeteye bulaştırmamak için uydurulmuş bir kandırmacı olduğunu nice sonra anladım diyecekti. O gece sofrada Ercüment Karaca'nın bir asistanı vardı. Sofrada konuşulanları ve özellikle bir andın Doğan'ı sorgulamasını hemen Londra'daki Karaca'na bildirdim. Karacan sabah ilk iş olarak Aydın Doğan'ı aradı. Bir anda müthiş öfkeli konuştu. Ben ona gösteririm. Nasıl böyle konuşur diye gürledi. Aydın Doğan, ağabey önemli değil konuşsun. Ne var diye alttan alınca halefine bir tavsiye verdi. İlk günden paçanı kaptırırsan yarın bunlar seni parmağında oynatır. O yemeğin ardından Aydın Doğan aslında gazetenin büyük ortağı olduğu Karaca'nın iş tamamen ona devrettiği ortaya çıktı. Türkiye gibi milliyetle bir geçiş dönemindeydi. Sokaklar kan gölüydü. Askerin ayak sesleri duyuluyordu ve gazete günden güne kan kaybediyordu. İpekçi'den başyazarlığı devralan Ali Gevgili'nin ayrılması, genel yayın yönetmenliğini devralan Turanay Tülü'nün üstün gazetecilik yeteneklerine rağmen içkiyi bırakmaması ve İpekçi'den sonra frensiz kalması milliyeti hepten zora sokuyordu. Bir an bu boşluğu gördü ve gazetede çoklarının kuliste oyalandığı o dönemde öne çıkarak krizi fırsatı dönüştürmeyi bildi. 1979'da Afganistan işgal edilince gazeteyi hareketlendirmek isteyen yeni patronun onayıyla hemen bölgeye gitti ve Kabil'e gelen ilk gazetecilerden biri oldu. Ardından bir hamle daha yaparak Temmuz ayında Turhan Aytur'a hitaben bir dilekçe yazdı. 16 yıldır milliyete çalışıyorum. Pek çok uluslararası konferansı izledim. Haberlerimle 5 ödül aldım, 3 kitap yazdım. Amerika, İngiltere'ye konferanslara davet edildim dedi. Bu kariyerle artık köşe yazarı olmak istiyordu. İpekçi sağ olsa kabul ettiremeyebilirdi. Ancak bu sancılı geçiş döneminde Aytül herkesi memnun etmeye çalışıyordu. Bu yetenekli muhabirin hevesini kırmak istemedi. Ve 3 Ekim 1980 günü Mehmet Ali Birand'ın Onlar ve Biz köşesiyle haftalık yazılarına başladığı Milliyet'in birinci sayfasından duyuruldu. Onlar ve Biz, dış dünyayla Türkiye'yi anlatmak için bulunmuş bir başlıkta ve Birand'ın sonradan ayrımcı ve dışlayıcı bulup eleştireceği bir anlayışın ifadesiydi. Ama o günlerde bundan rahatsız olmuyor, nihayet bir köşe sahibi olmanın heyecanını yaşıyordu. Yine inanılmaz bir tarih ya da talih çakışmasıyla köşe yazarlığı 12 Eylül'ün hemen sonrasına rastlamıştı. Birand, Brüksel'de 12 Eylül sabahı saat 3'te Büyükelçi Osman Olcay'dan haber aldığı harekatın batıdaki yakınlarını, yankılarını izlemeye koyulmuştu. Bütün dünyanın gözü Ankara'nın üzerindeydi. Batı başkentleri özellikle de Brüksel Türkiye'yi tartışıyor, askeri yönetimin ne yapacağını merak ediyordu. Ve bu ortamda Birand Ankara'nın nabzını Brüksel'e, Brüksel'inkinde Ankara'yı hissettirecek bir köşede yazmaya çalışıyordu, başlıyordu. Daha ilk yazıdan köşe yazarlığın kendisine bahşedilen bir ayrıcalık değil, bileğiyle kazandığı bir hak olduğunu gösterdi. NATO'daki Kanadalı bir diplomat müdahaleyi nihayet oldu diye karşılamıştı. Harekat Batı'da niceleri bekleniyordu, bu yüzden tepki beklenenden yumuşak olmuştu. Birand o ilk yazıda Batı'nın askeri yönetiminden gayri resmi beklentilerini satır aralarında sıraladı. NATO Yunanistan'ın askeri kanadı dönüşüne dair Türk vetosunun kalkmasını bekliyordu. Amerikalılar Kıbrıs konusundaki Türk-Yunan anlaşmazlığının sona ermesini bekliyordu. Yine Amerikalılar Orta Doğu'da Türkiye'nin Libya gibi ülkelerle flörtü bırakıp Suudi Arabistan, Mısır gibi Amerikan müttefikleriyle yakınlaşıp bir eksen oluşturmasından yanaydı. Ve nihayet OECD, IMF gibi kuruluşlar ekonominin başında Özal'ın olmasından çok memnundu. Onlar daha önceki sivil hükümetlere uygulatamadıkları IMF programının Özal sayesinde raya oturacağına inanıyorlardı. Sonradan çok daha net anlaşılacağı gibi bir andın sıcağı sıcağına sıraladığı bu dört madde 12 Eylül darbesinin ardındaki dış dinamiğin kilit taşlarıydı. Ama bir an ilk köşe yazısının sonuna kendi yorumunu da eklemeyi ihmal etmemişti. Batı'nın askeri yönetimden beklentileri bunlar. Ancak büyük bir hata içine düştüklerini görmüyor gibiler. Türkiye'nin hayati çıkarlarının bulunduğu Ege'de ne olursa olsun bir anlaşma gerçeklere uymayan bir Kıbrıs çözümü Türkiye'yi Orta Doğu'dan İran'dan boşalan yeri doldurup Batı çıkarlarını koruyan bir jandarma rolüne sokma ve nihayet OECD ve IMF teknisyenlerinin kendilerinin dahi sonucunu kestiremedikleri katı ekonomik reçetelerine Türkiye'yi bir deneme tahtası yapmaya zorlama uzun vadede sonuç vermez. Askeri yönetimin sivil hükümetlerden daha fazla dış desteğe gereksinme duyulabileceği varsayımı veya gerçeğinden hareket edip bugüne kadar Ankara'ya yaptıramadıklarını bugünkü hükümete uygulatma hevesine kapılma Türk kamuoyunda önemli yaralar açabilir. Türkiye'deki askeri harekatın karşılaştığı ılımlı tepki ve bölgedeki olaylar zaten Batı'nın Türkiye'deki darbeyle ilişkisi konusunda birçok çevrede kuşku yaratmıştır. Bir de yukarıda saydığımız beklentiler doğrultusunda baskılar başlarsa bugünkü yönetimin ne kadar yalanlarsa yalanlasın Batı ilişkisini silemeyebilir. Batı'nın tek çıkarı bu bölgede ekonomik açıdan kendi ayağı üzerine kalkmış, insan haklarına temel özgürlüklere sahip gösteren demokratik Türkiye'nin bir an önce yeniden rayına oturmasıdır. Dönemin koşulları göz önüne alındığında önemli bir yorumdu bu. Aslında bir yandan darbenin o günlerde pek az kalem müdahaleyi bu isimle anabiliyordu. Ardındaki batı parmağını deşifre ediyor Bir yandan da askeri yönetimin vermeye hazırlandığı Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşüne onay, IMF programına tam sadakat, Orta Doğu'da Amerikan çıkarlarına bekçilik gibi tavizlere dikkat çekiyordu. Ayrım sonu. Sayfa 231.